Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Mısırlı karilerden Abdülbasit'ten Muhammed Suresi'nin 1, 2 ve 3. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا كذلك يضرب الله للناس أمثالهم
وعق الله العظيم.
رحمن رحيم olan Allah'ın adıyla. Onlar ki küfrettiler ve Allah'ın yolundan alıkoydular, İşte Allah da onların amellerini giderip boşa çıkarmıştır. İman edip salih amellerde bulunan ve Muhammed'e indirilen Kur'an'a, ki o Rablerinden olan bir haktır, iman edenlerin, Allah kötülüklerini örtüp bağışlamış, durumlarını düzeltip ıslah etmiştir. İşte böyle, hiç şüphesiz küfredenler batıl olana uymuşlar ve hiç şüphesiz iman edenler de Rablerinden olan hakka uymuşlardır. İşte Allah insanlara kendi örneklerini böyle verip göstermektedir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulü, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 21 Dey 1399, Hicri Kameri 26 Cemadül Evvel 1442 ve Miladi Takvimle 10 Ocak 2021 Pazar. Muhterem dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sizler için sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarını sunacağız. Ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Hindistan Müslümanlarının Radikal Hinduların Zulmü Altında Yaşamı, Dinleyicilerle Baş Başa ve İran Dünyada Hangi Konumda adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İran milletinin yabancı aşıların kobayı olamayacağını söyledi. Amerika'da COVID-19'dan ölenler sayısı 381 bini geçti. İran, Pakistan'da Şii Müslümanların katledilmesini kınadı. Tahterevancı, Amerika'nın yaptırımı imtiyaz almak için bir araç olarak kullandığını söyledi. İran, uranyum zenginleştirmemeli dedi. Pakistan elektrik kesintisinden dolayı karanlığa gömüldü. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, İran milletinin yabancı aşıların kobayı olmayacağını vurguladı. Dün koronavirüs salgını ile Milli Mücadele Merkezi'nin 51. oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Rouhani, yabancı firmalar İran'a ürettikleri aşıları vererek halkın üzerinde denemek istedi ancak Sağlık Bakanlığı buna engel oldu dedi. Koronavirüs aşısının alımı hakkında bir dizi spekülasyon yapıldığını kaydeden Rouhani, Devlet Radyo Televizyon Kurumu ve medyanın bu gibi spekülasyonlarla mücadele etmeleri gerektiğini, vatandaşların ancak Sağlık Bakanlığı ve uzmanlarının sözünü dinlemeleri ve fırsatçılara aldanmamaları gerektiğini vurguladı. Koronavirüs aşısının alımı hükümetin öncelikleri arasında yer aldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Rouhani, aşılanma meselesi halkın sağlık protokollerini unutmaları anlamına gelmemesi gerektiğini ifade etti. Rouhani şöyle ekledi. Koronavirüs aşısının etkisi %100 olsa bile, ki hiçbiri öyle değil, tesirini ancak haftalar sonra gösterecektir. Nitekim herkes, hatta koronavirüs aşısı yeteri miktarda vatandaşlara aşılansa bile en az 5-6 ay daha sağlık protokollerine uyulması gerektiğine vurgu yapıyor. Dolayısıyla vatandaşlar bu konuyu unutmamaları gerekiyor.
Amerika'da yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 381.480'e yükseldi. salgın sebebiyle yaşamını yitirenler sayısı son bir günde 3944 arttı. Bugüne kadar iyileşenler sayısı 13.261.000'i. Ülke genelinde COVID-19 testi yaptırılanlar sayısı 267.570.000'i geçti. Bu arada Almanya'da yeni tip koronavirüs salgında hayatını kaybedenler sayısı son 24 saatte 1070 artarak 37.607'ye yükseldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eyalet başbakanları 5 Ocak'ta yaptıkları toplantıda ülkede yeni vakalardaki artış hızının düşmemesi ve yoğun bakımda bulunanların sayısının yüksek seviyede seyretmesi sebebiyle kısıtlamaları sıkılaştırmış ve 16 Aralık'tan beri yürürlükteki mevcut tedbirler sürecini 31 Ocak tarihine kadar uzatmıştı.
Türkiye'de son 24 saatte 168.289 kişi COVID-19 testi yapıldı. 9.537 kişinin testi pozitif çıktı. 181 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 181 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 22.631'e yükseldi. Dün toplam 168.289 test yapılırken 9.537 yeni vaka sayısı, 1.103 kişide yeni hasta sayısı oldu. Toplam vaka sayısının 2.317.118 olduğu, dün iyileşen 7.902 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2.190.047'ye yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının %4,3, toplam ağır hasta sayısının ise 2.093 olduğu açıklandı. Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Ocak koronavirüs tablosuna ilişkin dün yaptığı açıklamada bugün tespit edilen 1.103 yeni hasta var. Vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayısı 3.000'in altına geriledi. Kısıtlama ve tedbirler netice veriyor. Birlikte mücadele etmeye ve ülkemizi küresel salgının yıkıcı etkisinden kurtarmaya kararlıyız ifadelerini kullandı.
İran İslami Kültür ve İletişim Kurumu, Pakistan'ın Beluchistan eyaletinin Meç bölgesinde Quetta'da 11 Şii Müslümanın öldürülmesini kınadı. İran İslami Kültür ve İletişim Kurumu, Pakistan'da meydana gelen terör saldırılarının ardından dün yayınladığı bildirde ne yazık ki Pakistan'ın Quetta kentinde terör örgütü IŞİD yanlılarının elleri şehit ettikleri Şii Müslümanların kanıyla kirlendi dendi. Bildirdi, Müslümanlar arasında dini tefrika ve bölünmeler oluşturmak için bu gibi girişimlerin yapıldığına dikkat çekildi. Bildirdi, ayrıca İslam dünyasının her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bir dönemde bu tür acı olayların meydana gelmesi, Şii ve Sünni müminlerin bölünmesi için önceden hazırlanmış bir planın işareti olduğuna vurgu yapıldı.
İran'ın Birleşmiş Milletler'de daimi temsilcisi ve Büyükelçi Mecid Tahterevanchi, Amerika hükümetinin yaptırımları İran'dan taviz koparmak için bir araç olarak kullanıldığını ve kullanmaya devam edeceğini söyledi. Mecid Tahterevanchi, Dış İlişkiler Stratejik Konseyi'nin web sitesine yaptığı açıklamada, Amerika'nın bölgedeki askeri hareketlerini ve Trump'ın olası nükleer silah kullanmasıyla ilgili endişelerini atıfta bulunarak, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın son birkaç yılda pek çok tuhaf şeyler yaptığını, öyle ki başkanlığının son günlerinde bile onun öngörülmeyen bir şeyler yapabileceğinden duyulan endişelerin dile getirildiğini söyledi. Tahterevanchi başta Amerika olmak üzere uluslararası ortam göz önüne alındığında Trump'ın görev süresinin son günlerinde olası nükleer silahlara başvurmasının pek muhtemel olmadığını söyledi. Bir sonraki Amerika yönetiminin İran'a yönelik stratejik yaklaşımını da analiz eden İran'ın Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi, Amerika'daki farklı hükümetler, ister demokratlar ister cumhuriyetçiler olsun, uluslararası politikalarında çok fazla farklılık göstermez dedi. İranlı diplomat, Trump yönetiminin elbette alışılmadık politikalara sahip olduğunu söyleyerek Trump yönetiminin İran ve diğer ülkelere yönelik politikasının Amerika içindeki ve dışındaki birçok gözlemci içinde öngörülmez olduğunu sözlerine ekledi.
Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün uluslararası hukuka ve nükleer anlaşmaya aykırı bir şekilde yaptığı açıklamada İran'ın uranyum zenginleştirmemesi gerektiğini belirtti. Fars haber ajansına göre İran İslam Şura Meclisi'nin son nükleer kararının nükleer anlaşmanın ihlali olduğunu iddia eden Mike Pompeo, İran'ın uranyumu hiçbir düzeyde zenginleştirmemesi gerektiğini dile getirdi. Pompeo'nun açıklamaları nükleer silahların yayılmasını yasaklama konvansiyonu NPT'nin üye ülkelere zenginleştirme hakları vermesine rağmen geldi. İran NPT'yi 1968'de imzalamıştı. Nükleer anlaşma ve güvenlik konseyinin 2231 sayılı kararına göre İran'ın uranyumu zenginleştirme hakkı bulunuyor. Güvenlik konseyinin 2231 sayılı kararı İran'ın kendisini zenginleştirme hakkını dünyanın tüm ülkeleri için uluslararası ve bağlayıcı bir belge haline getirmiştir. Rusya'nın Viyana merkezi uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov geçtiğimiz günlerde Amerikalı yetkililerin İran'ı zenginleştirme hakkına sahip olmaması gerektiğini söylemelerine tepki göstermiş. Uranyum zenginleştirmesinin nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasının tüm üyelerinin vazgeçilmez bir hakkı olduğunu belirterek Amerikalı yetkililerin açıklamalarından duyduğu şaşkınlığını dile getirmişti.
Irak'ın Necef eyaleti aşiretlerinden bir grup Bağdat'ta İran İslam Cumhuriyeti'nin büyükelçisiyle bir araya gelerek görüşmede terörist grup IŞİD ile mücadele dahil olmak üzere İran'ın Irak konusundaki tutumunu övdü. İran'a göre Necef aşiretleri adına Şeyh Muhammed el-Akili dün akşam İran'ın Irak'taki büyükelçisi İraç Mescidi ile görüşmesinde İran'ın IŞİD ile mücadelede Irak'ı desteklediklerini asla unutmayacaklarını söyledi. El-Akili, General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in şehadetlerinin birinci yıl dönümü vesilesiyle şehit düşen bu iki komutanın fedakarlığının IŞİD'e karşı kazanılan zaferde belirleyici faktörlerden biri olduğunu vurguladı. Şeyh el-Akili ayrıca Irak aşiretlerinin İran hükümeti ve halkıyla Amerika'nın baskıcı yaptırımları karşısında destek ve dayanışmasını ifade ederek iki ülke arasında çeşitli ekonomik, sosyal ve kültürel sektörlerde ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti'nin Bağdat'taki büyükelçisi İraç Mescidi de söz konusu görüşmede Irak aşiretlerinin tutumlarına teşekkür ederek İran'ın Irak halkını hiçbir zaman yalnız bırakmadığını ve her zaman yanında olacağını söyledi. Mescidi terör örgütü IŞİD'e karşı mücadelede Irak halkının yanında olduğumuz gibi Irak'ın yeniden yapılanma aşamasında da Irak'ı yalnız bırakmayacaklarını söyledi.
Irak'taki El-Fethi Koalisyonu Başkanı Amerikan askerlerinin ülkeyi terk etmeleri gerektiğini vurgularken, Şehit Süleyman'ın terörist grup IŞİD'e karşı Irak'ın yanında yer aldığını ve ülkenin sisteminin istikrara kazanmasında önemli rol oynadığını söyledi. Hadi el-Amiri direniş komutanlarının şehit edilişlerinin birinci yıl dönümüyle ilgili dün yaptığı açıklamada Kudüs Gücü eski komutanı General Kasım Süleymani ve Irak Haçlı Şabi Kurumu Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in 40 yıllık bir direniş geçmişlerinin olduğunu söyledi. El-Amiri bu iki değerli ve asil insan Irak sisteminin istikrar kazanmasında işgalciler ve terörizme karşı koymada önemli rol oynadılar ifadesini kullandı. El-Fethi Koalisyonu Başkanı Irak'taki zor durumda İran'ın terör örgütü IŞİD ile mücadelede Irak'ın yanında durduğunu ve Irak halkını destekleyen tek ülke olduğunu kaydetti.
Yemen Ensarullah Hareketi yaptığı açıklamada Amerika'nın Irak Haçlı Şabi Kurumu Başkanlığı'na yaptırım kararını kınayarak bu gibi eylemlerin Amerika birliklerinin Irak'tan çekilmesini engelleyemeyeceğini bildirdi. Ensarullah Siyasi Bürosu'ndan dün yayınlanan bildiride Amerika'nın söz konusu yaptırım kararının Amerika'nın Irak'la ilgili kara karnesine ekleneceği ve Irak halkının Amerika'ya yönelik öfkesinin daha da artmasına neden olacağına yer verildi. Bildirde bu yaptırımların Irak halkının vatanlarını kurtarma ve işgalci güçleri ülkelerinden çıkarma iradesini asla etkilemeyeceğine dikkat çekildi. Bu arada Irak'taki El-Fethi Koalisyonu da Amerika Hazine Bakanlığı'nın Fali El-Feyyaz'a yaptırım kararı almasını kınayan bir bildiri yayınladı. El-Fethi Koalisyonu bildirisinde bu yaptırımların Trump için bardağı taşıran son damla olacağını umuyoruz ifadesine yer verildi. Irak Dışişleri Bakanlığı da dün yaptığı açıklamada Amerika Hazine Bakanlığı'nın Fali El-Feyyaz aleyhindeki kararına tepki göstererek kararın beklenmedik ve kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Diyarbakır'da jandarma güçleriyle terör örgütleri arasında çıkan çatışmada bir kişi ölürken iki kişi yaralandı. Türkiye İçişleri Bakanlığı Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada bir jandarma personelinin öldüğünü, iki jandarma personelinin yaralandığını açıkladı.
Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Ermenistan'ı Dağlık Karabağ bölgesindeki kışkırtıcı askeri faaliyetlerine son vermeye çağırdı. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı cumartesi günü yaptığı açıklamada Dağlık Karabağ'ın kurtarılmış bölgelerindeki Ermeni askeri gruplarının Ermenistan tarafından Dağlık Karabağ'ın kurtarılmış bölgelerinde kasıtlı olarak konuşlandırılan 62 Ermeni sabotajcının faaliyetlerine atıfta bulunarak bunların tutuklandıklarını bildirdi. Açıklamada Ermenistan'ın bu kasıtlı provokasyonu, Dağlık Karabağ Anlaşması'nın uluslararası hukukun ağır bir ihlali ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşı saldırgan politikanın açık bir devamıdır denildi. 1988'de Dağlık Karabağ'da başlayan ve 91'de askeri bir çatışmaya dönüşen Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki çatışma 27 Eylül'de yeniden başlamış. Her iki taraftan binlerce kişi öldü veya yaralandı.
Amerika terörist güçleri Suriye egemenliğini ve uluslararası hukuku ihlal ederek dün Suriye'nin Haseke bölgesindeki Amerikan üslerine 50 kamyon silah ve askeri teçhizat gönderdi. Söz konusu kamyonlar Irak'ta yasa dışı bulunan Amerikan güçleri tarafından El-Verit güzergahı üzerinden Suriye'nin Haseke bölgesindeki Amerikan üslerine gönderildi. Amerika daha önceden de Irak üzerinden Suriye'ye defalarca ağır silah ve lojistik teçhizat göndermişti. Amerika ve müttefikleri terörist gruplarla mücadele bahanesiyle yasa dışı olarak Suriye hükümetinin izni olmadan Suriye'de askeri varlığını sürdürmekte.
Filistinli kaynaklar cumartesi gecesi Batı Şeria'da bir Siyonist askerin yaralandığını bildirdi. Teslim Haber Ajansı'na göre Filistinli kaynaklar Batı Şeria'daki Cenin bölgesinde bir Filistinli genç bindiği arabadan ırkçı rejim İsrail askerlerini ateş ederek bir Siyonist askeri yaraladığını bildirdi. Olayın ardından Siyonist rejimin bölgeye asker gönderdiği belirtildi.
Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro, Amerikan Başkanı'nın destekçilerinin Kongre'ye saldırısına tepki göstererek onları Irak, Suriye ve diğer bazı ülkelere saldıran ve insanları öldürenlerin nesilleri olarak adlandırdı. Nicolas Maduro, Amerikan Başkanı Trump destekçilerinin Amerikan Kongresi'ne yönelik baskınına tepki gösterdiği açıklamasında darbenin hazırlandığı, dünyanın değişik ülkelerine saldırıların yapıldığı o ülkeden şimdi yaptıklarının yansıması geldi diyerek Amerikan yönetiminin ne ekersen onu biçersin sözün misali yaptıklarının kendilerine geri döndüğünü söyledi. Maduro, bu beyazlar Irak, Afganistan, Libya, Suriye, Panama ve Granada'yı işgal edenlerdi ve bunlar halka saldırıp onları öldürenlerle aynı kişilerdi dedi. Trump'ın Venezuela'da meşru hükümeti devirmeye yönelik çabalarında atıfta bulunan Maduro, Trump Venezuela'ya saldırmaya ve çok cahil, beceriksiz ve aptal bir kuklayı dayatmaya çalıştı ama başaramadı dedi.
New York Times gazetesi dün Donald Trump'ın iktidarın Joe Biden'e barışçıl bir şekilde devredilmesi konusundaki sözlerinden pişman olduğunu bildirdi. New York Times, Beyaz Saray'daki özel bir toplantıda Trump'ın Amerika Kongresi'ne yapılan saldırıyı kınayan ve başkan seçilen Joe Biden'e barışçıl bir iktidar devri sözü veren bir video yayınlandığından duyduğu üzüntüyü ifade ettiğini bildirdi. Yeni Cuma günü Beyaz Saray danışmanları CNN'e Donald Trump'ın istifa etmeyi düşünmediğini söylediler.
Ve son haberimiz, Pakistan Enerji Bakanı dün gece ülke çapında elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu. Twitter'dan açıklama yapan Pakistan Enerji Bakanı Ömer Eyüp Han, ülke genelinde bir kesintinin olduğunu ilan ederek bunun sebebinin elektrik iletim şebekesinin frekansında ani düşüş olduğunu söyledi. Pakistan'ın %80'ini karanlıkta bırakan ülke tarihinin en büyük kesintisinde hava kuvvetlerinde alarmda olduğu bildirildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerimizi dinlediniz.
Müzik. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Nasrullah'ın 8 Ocak konuşmasının boyutları etrafında. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah'ın Cuma akşamı konuşmasının Lübnan iç ve dış meseleleri olmak üzere dört eksen etrafında olduğu söylenebilir. Nasrullah'ın dış meselelere yönelik sözlerinin ekseni Amerika olaylarıyla ilgiliydi. Nasrullah da İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi gibi çarşamba günü Amerikan Kongresi'nde yaşanan olayların, Amerika'nın İran ve Lübnan'da planlarını yaptığı olayların ta kendisi olduğunu düşünüyor. Ancak bu kez Amerikan Başkanı Trump sayesinde Amerika bizzat kendi kurduğu tuzağa düştü. Aradaki fark, Amerika'nın kendisine ayak uydurmayan ülkelerin iç işlerine müdahale ederek bu ülkelerdeki yönetimleri devirmeye teşebbüsüdür. Ancak son dönem Amerika içlerindeki karışıklığa hiçbir ülke müdahale etmemiştir. Lübnan Hizbullah Hareketi lideri bu hususta şöyle bir açıklamada bulundu. Amerikan Kongresi'nde olup bitenler önemli bir olaydı. Bu olay 1,5 yıldır Lübnan'da yaratmaya çalıştıkları bir şeydi. Amerikalılar kongrede olup bitenleri başka ülkelere ihraç etmeye alışmışlardı. Onlar bu şekilde diğer ülkelerde yönetimleri devirmeye çalışırlar. Nasrullah'ın Amerikan Kongresi olayları hakkında değindiği bir diğer nokta Trump'ın karakter tipidir. Trump diplomatik olmayan, inatçı ve yasaları çiğneyen kişiliğiyle son 4 yılda diğer ülkelere çok fazla zarar verdi. Ancak Amerikalılar şimdi Trump'ın kişiliğinin gerçek doğasını anladı. Seyit Hasan Nasrullah direniş komutanları General Kasım Süleymani ve Irak Karşı Şabi Kurumu Başkan Vekili Ebu Mehdi El-Mühendis'in şehit edilmesi de dahil olmak üzere Amerikan hükümetinin son yıllardaki girişimlerini ve cinayetlerini eleştirerek Amerikalıların ve dünyanın son günlerde gördükleri Trump'ın Suriye ve Irak'ta, Yemen'de ve General Süleymani ve Ebu Mehdi El-Mühendis'e yönelik suikast gibi son 4 yılda dünyada işlediği suçların basit bir örneği olduğunu söyledi. İç gelişmeler alanında Seyit Hasan Nasrullah'ın konuşmasının 3 boyutu vardı. Beyrut patlaması davası, Hizbullah'a karşı medya savaşının devamı ve Lübnan kabinesinin kurulması. Nasrullah Beyrut patlamasıyla ilgili olarak Hizbullah aleyhindeki iddiaları yalanladı ve faillerin tespitini ciddi bir şekilde takip etme ve süreci hızlandırmanın gerekliliğini vurgulayarak bunun Hizbullah'ın Beyrut limanındaki 4 Ağustos patlamasından sonraki ilk günden itibaren tutumu olduğunu söyledi. Cuma akşamı Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah bu davayla ilgili soruşturmanın şu ana kadar tamamlanmadığını eleştirerek 6 aydır Lübnanlı aileler ve akrabaların yakınlarının nasıl öldüklerini ve patlayıcıların nasıl, neden ve kim tarafından Lübnan limanına taşındığını bilmediklerini söyledi. Nasrullah'ın konuşmasının bir başka odak noktası da yalanlara verilen yanıt ve medyanın Hizbullah'a karşı savaşıydı. Bu hususta Nasrullah şöyle dedi. İtalya'da geçtiğimiz günlerde uyuşturucu taşıyan bir gemi ele geçirildi. Muhalefet medyası materyallerin Lübnan'daki Hizbullah'a ait olduğunu iddia etti. Ancak gerçek haber geminin IŞİD'e ait olduğuydu. Gerçekte bu medyatik yaklaşım Lübnan Hizbullah hareketini kötülemek babında muhalifler tarafından başlatılan bir kampanya çerçevesindedir. Nasrullah'ın konuşmasının son eksen noktası Lübnan kabinesinin kurulmamasıydı. Bazı çeviriler Hizbullah'ın Amerika'da iktidar değişikliği için zaman kazanmaya çalıştığını, böylece Hizbullah'sız bir kabinenin kurulması için yapılan baskıları hafifletebileceği gibi iddialar öne sürüyorlar. Fakat Lübnan'da kabine oluşumu en çok engelleyen şey aslında siyasi gerçekleri görmezden gelerek iktidarın ana gövdesini ele geçirmeye çalışan 14 Mart tekeridir. Seyit Hasan Nasrullah, Hizbullah aleyhindeki iddiaları yalanlayarak kabinenin kurulması için koşulların gerçekten karmaşık olduğunu belirtti.
Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Türkiye'nin ekonomik krizinde halkın giderek yoksullaşması konusunda. Ankara hükümeti ve ekonomistlerin çalışmalarına rağmen Türkiye halkı her gün daha zor hayat koşulları yaşamaktadır. Enflasyonun ve işsizliğin artması ayrıca iş arayan gençlerde istihdamın azalma süreci günden güne hızlanması Türkiye ekonomisinin çöküşünün belirtilerinden sadece birkaçıdır. Gerçekte ekonomik krizin ağırlığı ve buna paralel olarak ümitsizliğe yol açan yayımlanan istatistikler ortalama enflasyonun kara tablosunu göstermektedir. Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müdahaleci girişimleri sonucu Türkiye lirasının değer kaybı ve ekonomik çöküş süreci hızlanmaktadır. Türkiye ekonomik krizi iç ve dış boyut olmak üzere iki boyuttan ele alınabilir. Kimileri Türkiye'nin Irak ve Suriye gibi komşu ülkeler ve de Libya ve Doğu Akdeniz'deki girişimlerinin ciddi bir şekilde Türkiye ekonomisini zayıflattığını düşünüyor. Bu kesime göre yaşanan süreç ekonomik krizleri daha da derinleştirmiştir. Dış müdahalelere paralel olarak bazı iç göstergelerde Türkiye ekonomisinin ülkedeki durumdan dolayı kaygı duyduklarını gösteriyor. Örneğin Türkiye piyasalarındaki yıllık enflasyon oranı bu rakamın geçen Aralık ayında Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek seviye olan 14,6'ya ulaştığını göstermektedir. Buna rağmen Türkiye Merkez Bankası enflasyonu azaltma çerçevesinde ciddi sorunlar ve sıkıntılar ile karşı karşıya kalmıştır. Bu çerçevede Türkiye Merkez Bankası tarafından yayımlanan yeni bildiriler, ülkenin halkının Türk lirasına güveninin kaybolduğunu gösteriyor. Aynı zamanda Türkiye enflasyonu ile ilgili yeni istatistiksel açıklamalar, Türkiye'nin para ve maliye politikalarının başarısızlığını gösteriyor. Yine de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk finans kuruluşlarının işlerine karışmaya devam ediyor. Bu şartlar altında bazı Türk analistler Erdoğan'ın Merkez Bankası politikalarına müdahale etmeyi bırakmayacağına, bu yüzden durumu daha da kötüleştireceğine inandıkları için durumun düzeleceğine şüpheyle bakıyorlar. Türkiye basınından Karar gazetesinin ekonomik meseleler uzmanı ve köşe yazarı İbrahim Kahveci, Büyük Çöküş başlıklı bir makalede Türkiye'nin ekonomik durumunu değerlendirerek şöyle yazıyor. Bunalım ekonomisine aslında 2015 yılında girdik ve 2018 yılında bunalım ekonomisi krizler sarmalını oluşturmaya başladı. Şimdi bu yeni bir kriz sarmalı başlıyor. Umarım bu kışı atlatabiliriz. Umarım Arjantin olmayız. Kahveci yapısal olarak üretim yerini tüketimi harekete geçirmiştik. Tekstil sektörünü bile kaput ederek hor görmüştük ifadelerinden sonra şu değerlendirmede bulundu. 2015 yılından beri işsizlik oranımız kronik yükselişti. İç borç azaltmıştı ama şimdi dış borçları ikame etmek durumu ile hızla yükseliyor. Temmuz 2017'de 817,3 milyar lira olan kamu borç stoku tam 3 yıl sonra Temmuz 2020'de 1 trilyon 720,9 milyar liraya yükseldi. Kamu borcu sadece 3 yılda %110 oranında arttı. Aslında görünen o ki maalesef Türkiye'de kötüleşen ekonomik duruma rağmen Ankara bu sorunlara çözüm bularak bitirmek için hala kapsamlı bir plan geliştirerek uygulamaya koyamadı. Çünkü Türkiye İktidar Partisi AK Parti yetkilileri komşu ülkeleri terk etme niyetinde değiller. Ankara'nın liderleri Suriye, Irak, Libya'da varlıklarını sürdürmeyi ve Doğu Akdeniz'deki krizi devam ettirmeyi planlarken son zamanlarda Azerbaycan Cumhuriyeti'ne de barış gücü adı ile askeri güç göndermeyi planlıyor. Bu nedenle dış krizlere karıştıkları sürece Türkiye ekonomisinin olumsuz belirtileri taşıyacağı da söylenmelidir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 21 D 1399, Hicri Kameri 26 Cemadül Evvel 1442 ve miladi takvimle 10 Ocak 2021 Pazar. 9 yıl önce bugün Hicri Şemsi 21 D 1390'da İranlı nükleer bilimci Mustafa Ahmedi Roşen, soykırımcı rejim İsrail unsurlarınca suikaste uğrayarak şehit düştü. İran'ın barışçıl nükleer programının 4. şehidi sayılan Mustafa Ahmedi Roşen, Hicri Şemsi 1358'de İran'ın batısında Hemedan'ın yakınındaki bir köyde dünyaya geldi ve ilk ve orta eğitimini bitirdikten sonra üniversitede kimya dalında mezun oldu. Mustafa Ahmedi Roşen iş yerine gittiği bir sırada suikasta uğradı ve nihayet araba sürücüsü ile birlikte şehit edildi. ...64 yıl önce bugün Hicri Şemsi 21'de 1335'te İranlı ünlü coğrafyacı ve araştırmacı Üstad Ebu'l-Kasım Sahab vefat etti. Hicri Şemsi 1266'da Tefreş kentinde dünyaya gelen Sahab, gençliğinde kendi döneminin önde gelen hocalarından dersler aldı. Arapça, Fransızca, İngilizce ve Almancayı çok iyi bilen Üstad Sahab birçok eser kaleme aldı. ...20 yıl önce bugün Hicri Şemsi 21'de 1379'da mücadeleci alim Ayetullah Muhammed Mehdi Şemseddin vefat etti. Hicri Şemsi 1312'de Kutsal Necife Eşref'te Lübnanlı bir ailede dünyaya gelen Ayetullah Muhammed Mehdi Şemseddin ilk öğrenimini bitirdikten sonra dini ilimleri kendi dönemindeki alimlerin nezdinde öğrendi. 36 yaşında Lübnan halkına hizmet etmek için ülkeye giden Ayetullah Muhammed Mehdi Şemseddin, Hicri Şemsi 1354'te Lübnan Şiileri Yüksek Meclisi Başkan Yardımcısı oldu. ...1162 yıl önce bugün Hicri Kameri 26 Cemadül Evvel 280'de Arap şair ve yazar İbni Tayfur vefat etti. Hicri Kameri 2004'te dünyaya gelen İbni Tayfur ilk eğitimini bitirdikten sonra Irak'ın Bağdat kentinde kitabetle meşgul oldu ve bu kentte o dönemin önde gelen bilim adamlarıyla yakından tanıştı. Ardından şiire yöneldi ve şiir söylemeye başladı. İbni Tayfur şiir ve edebiyatta kendisinden birçok eser geriye bıraktı. ...87 yıl önce bugün Hicri Kameri 26 Cemadül Evvel 1355'te İran'ın önde gelen fakifi, taklit mercilerinden ayrıca fıkıh usulünde alimlerden Ayetullah Allame Mirza Muhammed Hüseyin Naini vefat etti. Hicri Kameri 1276'da İran'ın orta kentlerinden Naini'de dindar bir ailede dünyaya gelen Ayetullah Naini ilk eğitimini bu kentte tamamladıktan sonra yüksek eğitimini de Irak'ın Kutsal Necife Eşref kentinde bitirdi. Kendi döneminin önde gelen alimlerinden Mirza Şirazi gibi alimlerden dersler alan Ayetullah Naini, matematik, hikmet, felsefe ve irfan gibi bilim dallarında geniş bilgilere sahipti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
İhracatçı yeniden umutlandı.
Yeni Asya.
Koca, hastane yükümüz umut verici şekilde azalıyor.
Milli Gazete.
Bomba iddia. Erdoğan parti başkanlığını bırakacak.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Kazım Güleç 108 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde "Üniversiteler niye suskun?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Son dönemde birçok üniversiteye rektör ataması yapılmış ve hiçbiri gündem olmamışken Boğaziçi'ne yapılan atama çok tepki topladı ve tepkiler devam ediyor. Boğaziçi camiası kendisine hiç danışılmadan maruz bırakıldı. Bu emri vakiyi hazmedemedi. Saray iradesiyle üniversite dışından getirilen rektöre gösterilen kayyım istemiyoruz tepkisi kamuoyunda da çok yankı buldu diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Son olarak STK'lara da el uzatan kayyım tehdidi Boğaziçi gibi özel ve prestijli bir üniversitede hedef alınca işin rengi değişti. Ve yakın zaman önce şehir üniversitesinin başına gelenler hatırlandı. Bir siyasi intikam operasyonuna kurban edilen bu üniversitenin başına gelenler, şimdiye kadar gözü kapalı iktidara destek verenlere de şok yaşattı. Sıranın Boğaziçi'ne gelmesi şehire yapılanlar karşısındaki duyarsızlığı da sorgulatıyor ve diğer üniversitelerin şehirde olduğu gibi bu hadise karşısındaki sessizliğini de. Ama sorgulama bu iki olayla sınırlı kalmamalı. Öncesi de var. 15-20 Temmuz sürecinde çıkarılan hukuksuz ve kanunsuz KHK'lara kapısına kilit vurulup kadroları ve öğrencileri darmadağın edilen ve her şeylerine el konulan üniversiteleri hiç kimse konuşmuyor. Gerçi yapılanları tasvip edip destekleyenler de var. Suskunluğun bir sebebi de bu olabilir. Bunda hedefteki camianın önde gelenlerinin iktidar partisiyle içli dışlı olup gücü ellerinde bulundurdukları dönemde takındıkları üstten bakan tavra ve izledikleri tekelci kadrolaşma stratejilerine duyulan birikmiş tepkinin de hatırı sayılır bir rolü ve payı olmalı. Ama ne olursa olsun akademik özgürlükleri ezen bir hoyratlığa akademisyenlerin alkış tutup destek vermesi asla kabul edilemez. Suskunluğun asıl sebebi ise eğer konuşur ve itiraz edersek bizim başımıza da iş açılır korkusu. Binlerce akademisyenin ihraç ve bütün haklarının gasp edildiği, epeycesinin tutuklanıp yargılandığı ve hapse atıldığı, imkan ve fırsat bulabilenlerin çareyi yurt dışına çıkmakta gördüğü, göreve devam edenlerin gerek idare elemanları, gerek öğretim kadroları, gerekse öğrenciler arasına sokulan hafiyelerle sürekli takip altında tutulduğu bir düzende konuşabilmek cesaret meselesi. Onun için üniversitelerde fena halde korkutulmuş ve sindirilmiş durumda. Hürriyetin olmadığı yerde bilim ve fikir gelişebilir mi?
Orhan Uğuroğlu 8 Ocak tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Hukuk reformu ve temel ilkeleri" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu arayarak AK Parti-MHP koalisyonunun yapacağı hukuk reformu konusunda önerilerini sordum. Feyzioğlu, yazınızı okudum Orhan abi, hukuk reformu konusunda biz de barolarımızla Adalet Bakanlığı'na raporlar gönderdik. Açık çağrımız üzerine benim üzerine meslektaşımız da ayrıntılı raporlar gönderdi. Özetle yargının savunma ayağıyla bakanlık etkili iletişim halinde sürekli toplantılar yapıyoruz diye konuştu. Diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Yargı reformu kapsamını Başkan Feyzioğlu ilk kez şöyle açıkladı. 1. Kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadele. Hükümet ve barolar birlikte mağdurlara ilk andan itibaren hukuki destek sağlamalı, mağdurlara maddi durum araştırması yapılmaksızın barolarca avukat görevlendirilmeli, şiddet mağduru kadına ve çocuğa güven veren mekanlar sağlanmalı, avukatın da kadına ve çocuğa yönelik şiddetle hukuki mücadelede eğitim alması sağlanmalı, mağdurlar hiçbir aşamada fiziken yalnız bırakılmamalı, emniyet teşkilatınca yakın koruma desteği verilmelidir. 2. Hukuk fakültelerine girişte eşik 80 bine yükseltilmeli ve yeni hukuk fakülteleri açılmamalı. 3. Hakim ve savcı yardımcılığı kurumu geliştirilmeli. 4. Avukat, hakim ve savcı olmak isteyen herkes yüksek lisans programını tamamlamalı. 5. HSK, Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu olarak ikiye ayrılmalı. 6. Hakim ve savcı adaylarına mülakat uygulanmasına son verilmeli. 7. Vatandaşlarımız için hukuki himaye sigortası oluşturulmalı. 8. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvurularda verdiği ilkesel nitelikteki kararlara uygun karar verme hakimlerin terfiinde mutlaka dikkate alınmalı. 9. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarıyla bağlılık ilkesinin uygulamada yıpranmamasına özen gösterilmeli. 10. Kolluk amirliği adaylığına alınmaların hukuk fakültesi mezunları arasına yapılması, hukuk devleti standartlarının yükselmesine katkı sağlayacaktır. 11. Avukatlık hizmetinin her kaleminde KDV'nin düşürülmesi, vatandaşlarımızın adalete erişim hakkını güçlendirecektir. 12. Mahkemelerde duruşma saatlerine uyulmaması, avukatın çalışma hürriyetini ihlal eder boyuta gelmiştir. 13. Avukatların dosyaya sunduğu delillerin mahkeme tarafından yargılanma sırasında bir kez daha ilgili yerlerden toplanması muhakemelerinin uzamasına neden olmaktadır. 14. Uyuşmazlıkların doğmadan önlenmesini teminin koruyucu avukatlık modelleri üzerinde çalışılmalıdır. 15. İş uyuşmazlıklarında talep eden her işçiye sosyal hukuk devleti ilkesi çerçevesinde barolarca avukat görevlendirilmeli. 16. Tutuklamada katalog suçlar gerekçesiz tutuklama kararlarına sebebiyet vermektedir. İcra iflas hukuku düzenleme ve uygulamalarına ilişkin ayrıntılı bir çalışmayı ise yine barolarımızın ve meslektaşlarımızın desteğiyle tamamlayıp Adalet Bakanlığımıza kısa süre içerisinde sunacağız.
Elif Çakır, 8 Ocak tarihli Karar gazetesinde Melih Bulu Boğaziçi'ne niye rektör yapıldı başlıklı yazısına yer veriyor. Hükümet olarak eleştirilere, aykırı fikirlere açık olduklarının altını çizen Erdoğan, ülkelerin gelişmesinde üniversitelerin önemine değinmiş. AK Parti hükümeti olarak her şehre üniversite açacaklarını söylüyor ve her şehirde üniversite olmasının önemini şöyle anlatıyordu. Her ilde bir üniversite açacağız ve bütün üniversitelerimizin dünya ile rekabet edebilir bir noktaya ulaşması için de gayret göstereceğiz. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Geleceğin Türkiye'sinin bugününden daha iyi olmasını istiyorsak, daha kalkınmış ve ilerlemiş bir Türkiye istiyorsak yapmamız gereken şey eğitime, bilime yatırım yapmaktır diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Aynı konuşmasında Erdoğan her zaman yaptığı gibi rakamlarla kaç derslik açtıklarını, kaç okul binası yaptıklarını, kaç adalet sarayı yaptıklarını, kaç İmam Hatip Lisesi, kaç ilahiyat fakültesi açtıklarını sıraladı. Bu satırları okunca sizler de şunu düşünmüş olmalısınız. 2008 yılında üniversitelerin siyasi ve devlet müdahalesinden uzak tutulması gerektiğini söyleyen, ideolojik yaklaşımların ülkemizi kaybettirdiğini, bizleri bir yere vardırmadığını ifade eden ve bu düşüncelerinde de samimi olduğunu açıklayan Erdoğan, 2021 yılında tam aksi bir yaklaşım içinde nasıl olabiliyor? Bir siyasetçi 2008 yılında sarf ettiği sözler orada kayıtlı dururken, o sözlerin aksi bir tavır içerisinde nasıl olabilir? Bir siyasetçi toplum nezdindeki tek sermayesi olan güvenilir siyasetçi özelliğine zarar verir mi, kendi ayağına sıkar mı? Evet, AK Parti 18 yıllık iktidarı döneminde neredeyse her il bir üniversite açtı. Peki her ile üniversite açmakla övünen, şehirlerde açtığı üniversitelerin isimlerini sayan, kaç tane üniversite açtığının rakamlarıyla övünen Cumhurbaşkanı Erdoğan, açtığı üniversitelerin kalitesiyle de övünebilir mi? Koç, Sabancı Üniversitesi ile kalitede, nitelikte yarışan, Sayın Erdoğan'ın ifadesiyle dünya ile rekabet edebilecek noktada olan bir şehir üniversitesi vardı, onu da Sayın Erdoğan siyasi meydanında kurban etti. Sayın Erdoğan gururla gösterebileceği bir üniversiteyi siyasi iktidar hırsı için gözünün yaşına bakmadan kapısına kilit vurdu geçti. AK Parti iktidarları döneminde adalet sarayları yapıldı. Üniversitelerin sayıları arttı. Derslikler arttı ama sayısı artan hiçbir şeyde kalite artmadı. AK Partili Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör yapılmasının başka bir nedeni yok. Açtırdığı üniversitelerde Boğaziçi kalitesini yakalayamayan AK Parti iktidarı kendi adamını rektör yaparak meseleyi çözüyor. Mesele bundan ibarettir. Kamuoyunun bütün tepkilerine rağmen, öğrencilerin bütün feryatlarına rağmen geri adım atmaması bu yüzden. Medyada böyle, devlet kurumları böyle, yargıda böyle.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hindistan Müslümanlarının radikal Hinduların zulmü altında yaşamı.
Değerli dinleyiciler, Hindistan'da radikal Hinduların Müslümanlara reva gördüğü zulümler günden güne artmaktadır.
Biz de bu bağlamda Hinduların Müslümanlara yönelik son girişimlerini özel bir programımızda ele almak istiyoruz.
Hindistan'da yeni vatandaşlık yasasının onaylanmasından bir yıl sonra Hindistan'daki büyük azınlık sayılan Müslüman topluluğu hala radikal Hinduların şiddet ve dehşet girişimlerinden duyduğu kaygı ve panik havasında yaşamaya devam etmektedir. Narendra Modi hükümeti de Hinduların 2021 yılındaki oylarını kazanmak için bu korku ve panik havasını daha da körüklemeye çalışmaktadır.
Güney Asya Azınlıkları Örgütü'nün 2020 raporuna göre Hindistan Halk Partisi'nin başında bulunduğu hükümetin geçen yıl iş başına gelmesinden beri Müslüman azınlık için ortam iyice tehlikeli ve şiddet dolu bir boyuta taşınmıştır. Raporda şu ifadelere yer veriliyor. Medeni ortam dünya genelinde tehlikeli bir durum yaşasa da Hindistan konusunda Müslüman azınlığa karşı şiddet ve tehlike ortamı çok daha hızlı gelişmiştir. Hindistan Müslüman azınlık için eşsiz bir şekilde tehlikeli ve şiddet dolu bir ortama dönüşmüştür.
Güney Asya Azınlıkları Örgütü'nün raporunun devamında ise şu ifadeler dikkat çekmektedir. Aralık 2019'da Hindistan vatandaşlık yasası hakkında yeni bir reform kararı çıkartıldı. Bu da özellikle de Müslüman göçmenlere yönelik durumu zorlaştırdı. Hindistan parlamentosunun Aralık 2019'da onayladığı vatandaşlık hakkı yasası hükümete 3 komşu ülke olan Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen Müslüman olmayan sivillere vatandaşlık hakkı verilmesini öngörüyor. Bu girişim ise Hindistan'da Müslümanların geniş çaplı itirazlarına yol açmıştır.
Hindistan Halk Partisi iktidara geldiğinden beri ülke genelinde azınlıklara, özellikle de Müslümanlara karşı baskı ve şiddet kampanyası başlatmıştır. Tabii ki iktidar partinin Müslümanlara karşı bu tutumu Hindistan toplumunda yaşayan Müslüman aktivistler, örgütler ve genel olarak da medeni Müslüman toplumunu ciddi şekilde etkilemiştir. Yeni vatandaşlık yasasının onaylanması ile radikal Hindular son bir yılda farklı bahanelerle Müslümanların hayat koşullarını zorlaştırdı ve onları iyice baskı altına aldı. Narendra Modi hükümeti de Müslümanlara karşı yasalar onaylatarak bu Müslümanlarla düşmanlık yapma sürecinde radikal Hinduların yanında yer aldı. Hindistan hükümetinin bu siyaseti Müslümanlara saldırmak için, İslam düşmanlığı yapanlar için tetikleyici ve teşvik edici unsur oldu.
Son haftalarda Müslümanlara yönelik baskıyı ve saldırıları arttıran husus ise Müslüman genç erkeklerin Hindu ailelerden olan kızlarla evlenmesidir. Radikal Hindular bu kez de Müslüman erkeklerin Hindu kadınlarla evlenmelerini bahane ederek Müslümanlara saldırmaya başlamıştır. Onlar bu hususun geniş çaplı bir boyuta sahip olduğunu öne sürmüş ve Müslümanların bu yöntem sayesinde eşlerinin dinlerini değiştirmek istediklerini ve sonuçta
Thank you.